Ayrım 3. Muson Yağmurları, Wilbur Smith. Sayfa 29. Aile kilisesinin ön sırasında oturan Hal Courtney, kendinden ve etrafındaki dünyadan hoşnut olmak için her türlü nedeni vardı. Orgun müziği küçük binayı şen ezgileriyle doldururken, atların başında bekleyen en büyük oğlunu seyrediyordu. William'ın düğünü için seçtiği kostümün içinde son derece çarpıcı bir yakışıklılığı vardı. Bu defalık koyu renkli giysilerden vazgeçmişti. Yakası en kaliteli flaman dantelinden, yeleği altın sırmayla işlenmiş geyik motifleriyle süslü yeşil kadifedendi. Kılıcının başına kırmızı akikler ve lapisler kakılmıştı. Cemaatin içindeki kadınların çoğunun bakışı onun üstündeydi. Genç olanları ise kıkırdıyor ve fısıltılı bir sesle onu konuşuyorlardı. Hal bir oğuldan daha fazla ne isteyebilirim diye düşündü. William bir atlet ve bir bilim adamı olarak kendini kanıtlamıştı. Cambridge'deki öğretmeni çalışkanlığını ve öğrenme yeteneğini göklere çıkarmıştı. Ayrıca güreşteki, binicilikteki ve avcılıktaki yeteneğiyle de ün sahibi olmuştu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Highville'da dönmüş, orada da bir yönetici ve girişimci olarak bir kez daha değerini göstermişti. Hal malikanenin ve kalay madenlerinin idaresinde ona yavaş yavaş imkan tanımış, sonunda da kendisi ailenin ve mülklerini günlük idaresinden neredeyse eline eteğini çekmişti. Hal'i biraz huzursuz eden tek şey William'ın çoğu kez iş hayatında fazla katı davranması ve bu yüzden çalışanlara karşı acımasız oluşuydu. Madende ölen pek çok işçinin güvenlikleri biraz daha düşünülmüş ve kuyularla nakli işine biraz daha para harcanmış olsaydı hayatları kurtulabilirdi. Her şeye rağmen madenlerle malikaneden gelen kazanç son 3 yılda 2'ye katlanmıştı. Bu da delikanlının becerisinin yeterli bir kanıtıydı. Şimdi de William parlak bir evlilik yapıyordu. Ona Lady Alice Greenwood'u tanıtan tabii ki Hal olmuştu. William da kızla flört ederek onu kısa zamanda kendisine kör kütük aşık etmiş, Alice böylece önceleri isteksiz davranan babasını bu evliliğinin uygunluğuna inandırmıştı. Oysa William Courtney gerçekte soylu sınıfından değildi. Hal geçidin öbür yanındaki ön sırada oturan konta yan gözle baktı. John Granville ondan 10 yaş büyüktü. İngiltere'nin en büyük arazi sahiplerinden birine yaraşmayacak kadar sade giyinmiş, ince yapılı bir adamdı. Yüzünün sağlıksız bir solukluğu vardı. Hal'in ona baktığını görünce başını salladı. Alice'in drahoması konusunda aralarında tatsız tartışmalar geçmiş olsa da tavrı ne dostça ne de düşmancaydı. Genç kız sonunda Doğu ve Güney Rushville'da işler haldeki kalay madenlerine ek olarak 1000 dönümü aşkın arazileriyle Gainsbury çiftliklerini beraberinde getirmişti. O günlerde kalaya talep dinmiyordu. Rushville'da William'ın becerileriyle yönettiği Courtney madenleriyle yan yanaydı. Birlikte yönetilmeleri durumunda randıman artacak ve değerli madeni yüzeye çıkarmanın masrafları düşecekti. Alice'in drahoması bundan ibaret de değildi. Kont'tan kopardığı son madde Hal'i öbürleri kadar hoşnut ediyordu. Bu Doğu Hindistan şirketinin hisseleri paketiydi. Tam oy hakkı içeren 12 bin hisse senedi. Hal zaten şirketin önemli hissedarlarından biri ve yöneticisiydi. Bu yeni hisseler oylamalarda gücünü arttıracak, kurulda başkan Nicholas Childs'dan sonra en etkin adamlardan biri olmasını sağlayacaktı. Evet, kendi kendiyle gurur duyması için nedeni çoktu. Öyleyse gözüne kaçmış bir çöp gibi mutluluğunu bulandıran bu garip duygu neydi? Bazen atını koşturdu ve soğuk gri renkteki denize baktığı zaman Hint okyanusunun sıcak mavi sularını anımsamaktan kendini alamıyordu. Bir atmacayı uçurup gökyüzü fonunun önünde hızlı kanat çırpışlarını seyrettikçe Afrika'nın daha yüksek, daha mavi göklerini gözlerinin önünde canlandırıyordu. Bazı akşamlar kütüphanedeki raflardan haritalarını indirerek onları saatlerce inceliyor, 20 yıl önce kenarlarına kaydettiği notları okuyor ve Afrika'nın mavi tepelerini, beyaz kumsallarını, kudretli nehirlerini görür gibi oluyordu. Kısa zaman önce terden sırılsıklan ve kafası karışmış bir halde düşten uyanmıştı. Rüyasında o trajik olay tekrar yaşanıyordu. İlk gerçek aşkı olan altın kız yine onunla beraberdi ve kollarının arasında ölüyordu. ''Sukeyna, sevgilim, ben de seninle beraber öleceğim.'' Bu sözleri söylerken Hal kalbinin parçalandığını hissediyordu. ''Hayır, Kızın tatlı sesi giderek uzaklaşıyordu. ''Hayır, sen yoluna devam edeceksin. Ben kaderimin izin verdiği kadar seninle geldim. Ama seni çok özel bir kader bekliyor. Sen yaşayacaksın. Birçok güçlü oğlun olacak. Onların soyundan gelenler de bu Afrika ülkesinde başarıdan başarıya koşacak ve buraları sahiplenecekler.'' Hal gözlerini kapattı ve cemaat içindekilerden birinin gözlerinde bir yaşın parıltısını görmesi korkusuyla dua edermiş gibi başını eğdi. Bir süre sonra gözlerini açtı ve Sukeyna'nın yıllar önce kehanet ettiği oğullarına baktı. Tom içlerinde ruhen ve bedenen kendisine en yakın olanıydı. İri kemikli ve yaşına göre güçlü bir gençti. Bakışları ve yapısı bir savaşçı olmak için doğduğunu gösteriyordu. Rutin işlerden, uzun ve titiz çalışma gerektiren zihinsel faaliyetlerden çabuk sıkılan, huzursuz bir yapıya sahipti. Özetle bir bilim adamı olamasa da zekayla kurnazlıktan yoksun biri de değildi. Hoş bir görünüş olmakla beraber yakışıklı sayılmazdı. Ağzıyla burnu fazla iriydi ama güçlü ve kararlı bir yüzü, sağlam bir çenesi vardı. Oldukça heyecanlı ve aceleci, hemen hemen korkusuz, çoğu kez kendine zarar verecek kadar da cesurdu. Yüzündeki bereler gitgide sararmaya başlamıştı. Ne çare ki gerektiğinde sonuçlarını bir an bile düşünmeden kendisinden büyük ve iki kat daha güçlü birine saldırmak Tom'un karakterinin bir parçasıydı. Hal küçük kilisenin altındaki ormanda olanlarla ilgili gerçeği en sonunda öğrenmişti. William ona Mary adındaki hizmetçi kızı anlatmış, Mary de hıçkırıklar içinde hale abuk sabuk itiraflarda bulunmuştu. ''Ben namuslu bir kızım efendim, yemin ederim. Onun dediği gibi bir şey çalmadım ben. Sadece biraz eğlenmek istedik, kötü bir şey yapmadık.'' Derken Bay William kiliseye gelerek bana kötü şeyler söyledi ve beni dövdü. Kız yine bol bol gözyaşı dökerek eteklerini kaldırdı ve baldırlarındaki kıpkırmızı izleri gösterdi. Hal bunun üzerine alelacele ''Çabuk kapat oranı'' diye atıldı. Mary'nin ne kadar masum olduğunu tahmin edebiliyordu. Büyük evde çalışan iki düzineye yakın kadına pek az ilgi göstermesine karşın Mary daha önce de dikkatini çekmişti. Kızın çapkın bakışları ve görmezlikten gelinemeyecek şehvetli kıvrımları vardı. Devam etti. ''Bay Tom onu durdurmaya çalıştı. Yoksa Bay William beni öldürecekti. Bay Tom çok iyi bir çocuk. Kötü bir şey yapmadı o.'' Tom kızı tatmıştı demek. Bunun delikanlıya herhalde bir zararı olmazdı. Dünyanın en eski oyunuyla meşgul oldukları sırada demek William çıka gelmiş, Tom da kızın imdadına koşmuştu. Bu davranışı övgüye değerdi ama şövalyelere yakışır girişiminin hedefi buna layık değildi. Hal kızı mutfaklara geri yollamış ve Kahya ile kısa bir görüşme yapmıştı. Aradan iki gün geçmeden ona Plymouth'taki Royal Oak'ta bir garsonluk işi bulmuş, Mary de böylece Highfield'dan sessizce çekip gitmişti. Hal onun 9 ay sonra kollarında bir bebekle kapısını çalmasını istemiyordu. Adam derin bir göğüs geçirdi. Kısa bir süre sonra Tom içinde başka bir iş bulmak zorunda kalacaktı. Buralarda daha fazla kalamazdı. Artık neredeyse yetişkin bir erkekti o. Abori kısa bir zaman önce Tom'a kılıç kullanmayı öğretmeye başlamıştı. Hal bu işi delikanlının kolları kuvvetleninceye dek erteletmişti. Bu işe fazla erken başladığı için ziyan olmuş nice genç görmüştü. Tom'un bir kere daha öfkelenip ağabeyine meydan okumasından korkuyordu. William yabana atılmayacak bir kılıç ustasıydı. Cambridge'de bir öğrenciyi göğsüne kılıcını saplayarak ağır yaralamıştı. Bu bir onur meselesiydi. Olayın Hal'in tüm nüfuzunu kullanması ve bir kese altın ödemesi sayesinde duyulmaması sağlanmıştı. Düello yasaldı ama hoş görülmüyordu. Öbür genç ölmüş olsaydı Hal bile oğlunu kurtaramazdı. İki oğlunun anlaşmazlıklarını kılıçla çözümlemeye kalkışabileceklerini düşünmek bile korkunçtu. Fakat Hal onları en kısa zamanda birbirlerinden uzaklaştırmazsa böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkündü. Oğluna İngiliz Doğu Hindistan şirketinin lakabı olan John şirketinde bir iş bulması gerekecekti. Tom babasının baktığını sezerek ona öyle tatlı gülümsedi ki Hal dayanamayıp başını öbür yana çevirdi. Guy ikizinin yanına oturdu. Hal, Guy'ın da başka bir sorun olduğunu düşündü. Ancak Tom'dan farklı bir sorun. Courtney ailesinde ikizler ender olmadı, hemen her kuşakta en az bir çift ortaya çıktı halde Tom'la Guy birbirinden çok uzaktı. Neredeyse babalarının düşünebildiği her alanda birbirlerinin zıtlığıydılar. Guy aslında narin, hatta kadınsı yüz çizgileriyle kardeşinden daha yakışıklıydı. Ama zarif vücudu Tom'unkinin gücünden yoksundu. Karakteri açısından pısırıklık derecesinde çekingendi. Ancak buna rağmen akıllı ve zekiydi. En tek düze işleri bile başarıyla yürütme yeteneğine sahipti. Hal soyluların tüccarlara ve tefecilere duydukları küçümsemeyi onlarla paylaşmıyor, oğullarından birinin hayatını bu yönde kurmasında bir sakınca görmüyordu. Guy'ın böyle bir hayata daha uygun olduğunun farkındaydı. Bu oğlunu bir savaşçı ya da bir denizci olarak görmesi zordu, kaşlarını çattı. John şirketinde memurluk ve sekreterlik düzeyinde pek çok yer vardı. Bunlar ise babası aynı zamanda şirketin yöneticilerinden biri olan zeki ve çalışkan bir genç adama kısa zamanda ilerleme olanağı sağlayacak işlerdi. Gelecek hafta buluştuklarında Charles'a bu konuyu açacaktı. Hal William'ın Lady Alice'le evlendiğini ve kızın Drahomas'ının Courtney'lerin mülkiyetini geçtiğini gördükten hemen sonra Londra'ya hareket etmek niyetindeydi. Atlar hazırdı. Koca Daniel'la Aboli Hal'in emrinin üzerinden bir saat geçmeden onları arabaya koşabilirdi. Hayvanları zorlasalar da Londra'ya gitmek en az 5 günü alırdı. Şirket yönetim kurulunun 3 aylık toplantısı ise gelecek ayın ilk gününde yapılacaktı. Hal oğlanları da beraberimde götürmek zorundayım diye düşündü. Bu kararı almasına duyduğu kaygı yol açmıştı. Onları William'ın malikanenin efendisi olacağı, kendisinin ise arabulucu ve koruyucu sıfatıyla bulunmayacağı Highfield'da bırakmak kadere meydan okumak demekti. Dorian'ı dahi götürmesinin daha doğru olacağına karar verdi. Sırada yanına tünemiş olan en küçük oğluna sevgiyle baktı. Karşılığında da güneş gibi pırıl pırıl bir gülümsemeyle ödüllendirildi. Dorian sert bankın üstünde ona biraz daha sokuldu. Küçük vücudun dokunuşu genç adamı çok duygulandırmıştı. Elini oğlunun omzuna dayadı. Bunun neye benzeyeceğini anlamak için vakit daha erken. Ama bana öyle geliyor ki öbürlerinin bütün iyi taraflarını, zaaflarının ise en azını almış. Yine de emin olmak için vakit çok erken diye düşündü. O sırada orgun düğün marşına başlamasıyla bu düşüncelerini yarıda kesti. Cemaat ortak bir mırıltı ve hışırtı arasında gelinin gelişini görmek için sıralarında arkaya döndü. Güneş ışınları ağaçların tepelerinden henüz sıyrılmamışken aceleci birkaç ışının çatısını ve kulelerini aydınlattığı evin bütün ahalisi onları Londra'ya uğurlamak için kapıda bekleşiyordu. William'la yeni eşinden başka malikanenin kahyası Ben Green, evin kahyası Evan ve en düşük dereceli görevlilere kadar bütün ev halkı oradaydı. Herkes sokak kapısına varan ana merdivenin basamaklarında kıdemlerine göre dizilmişti. En mütevazi hizmetkarlarsa evin önündeki çimlerin üstünde sıra olmuşlardı. Sabahın ayazında atların burun deliklerinden buharlar fışkırırken koca Daniel'la Aboli arabacı mevkiinde bekliyordu. Hal William'a kısaca sarıldı. Bu arada mutluluktan uçan Alice ise kocasının koluna asılmıştı. Oğlanlar aldıkları direktif uyarınca ağabeylerinin elini sıkmak için somurtalarak babalarının arkasına dizilmişlerdi. Sonra bekleyen arabaya doğru yarışmaya koyuldular. Tom, Aboli ile koca Daniel'in yanında yolculuk edebilir miyim diye yalvarınca babasına hoşgörüyle olur der gibi başını eğdi. Ben de. Dorian ağabeyinin yanında zıplayıp duruyordu. ''Sen arabanın içinde benimle ve Bay Walsh'la oturacaksın.'' Bay Walsh öğretmenleriydi. Dorian da öğretmenle Latince, Fransızca ve aritmetik kitaplarıyla baş başa 4 günlük bir tutsak hayatı geçirmenin eşiğindeydi. Dorian, ''Ne olur baba, niçin onlarla gitmiyorum?'' diye sordu ve hemen arkasından sorusunu kendisi yanıtladı. ''Biliyorum, herkesin en küçüğü olduğum için.'' ''Gel Dory.'' Guy kardeşin elinden tutarak arabanın içine çekti. ''Sana derslerinde yardım edeceğim.'' Aboli kamçısını şaklatır şaklatmaz sarsılan araba çakıl taşlarını demir tekerleklerinin altına gıcırdatarak harekete geçince çocukluğun güçlükleri ve haksızlıkları hemen unutuldu. Guy'la Dorian arabanın penceresinden dışarı sarkıp evde en sevdikleri kişilere el sallamaya başladılar. Sonra çok geçmeden kavşağa döndüler ve Highfield görülmez oldu. Tom sürücü mahallinde 2 sevgilisinin arasında oturuyordu. Daniel iri yarı biriydi. Gümüş rengindeki saçları yele gibi şapkasının altından fışkırmıştı. Ağzında bir tek dişi bile kalmamıştı. Bir şeyi çiğnediği zaman rüzgar yanığı yüzü tıpkı demircinin deri kölürüğü gibi katlanıyordu. Bu yaşında bile Devonshire'ın en kuvvetli adamı olduğunu bilmeyen yoktu. Tom onun huysuz bir atı kaldırdığı gibi sırt üstü yere attığını ve nalbant havadaki 4 ayağını nallayıncaya dek onu öylece tuttuğunu gözleriyle görmüştü. Koca Daniel Francis Courtney'in Lostromos'uydu. Dipnot, Lostromo ticaret gemilerinde tayfaların başı. Tom'un dedesi Hollandalılar tarafından öldürülünce koca Daniel onun oğluna hizmet etmiş, Hal Courtney ile güney denizlerini dolaşmış, onunla birlikte putperestlere, Hollandalılara, korsanlara, kaçakçılara ve bir düzine başka düşmana karşı savaşmıştı. William'la ikizlere dadı gibi bakmış, sırtında taşımış onları koca elleriyle tutarak dizlerinin üstünde hoplatmıştı. Her küçük erkek çocuğunun bayılacağı öyküler anlatır, her an okyanuslarda heyecan verici maceralara atılacakmış ve Tom'u da beraberinde götürecekmiş izlenimini uyandıran son derece gerçekçi gemi modelleri yapardı. Tom'un koca Daniel'dan öğrendiği ama yalnızca Dorian ve Guy'ın yanında deneyebildiği zengin bir küfür atasözü repertuarı vardı. Tom koca Daniel'i bütün kalbiyle seviyordu. Tom'un kendi ailesi dışında onlardan daha fazla sevdiği bir tek kişi vardı, Aboli. Tom'un öbür yanında oturuyor, dizginleri dev kara avuçlarının arasında tutuyordu. ''Sen karabinayı tut.'' Bunun çocuğu ne kadar sevindireceğini bilen Aboli korkunç silahı Tom'a uzattı. Namlusu Tom'un kolundan kısa olan tüfek, çan biçimindeki kocaman ağzından iki avuç dolusu saçma püskürtüyordu. ''Eğer bir eşkıya bizi durdurmaya kalkarsa karabinayı hemen üzerine çevirir ve tetiği çekersin, Kleve.'' Bu şerefin etkisiyle adeta sarhoş olan delikanlı iki adamın arasında dimdik oturuyor, kucağında tuttuğu kocaman silahı kullanma fırsatını bulmak için dua ediyordu. Aboli Tom'un çok sevdiği takma adını kullanmıştı. Klebe Afrika ormanlarının dilinde atmaca demekti. Tom bu ada bayılıyordu. Aboli ona ormanın dilini de öğretmişti. Çünkü demişti, yazgının seni götüreceği yer orası. Bunu yıllar önce çok güzel ve akıllı bir kadın kehanet etmişti. Afrika seni bekliyor. Ben Aboli'de seni oraya ilk adımını atacağın güne hazırlamalıyım. Aboli kendi aşiretinin bir prensiydi. Kara yüzünü belli bir modele göre kaplayan helezon şeklindeki kabartmalar ve yara izleri kral soyundan geldiğinin kanıtıydı. İster kaba bir sopa, ister en kaliteli Toledo maçı olsun, eline geçirebildiği her silahla dövüşmekte ustaydı. Dipnot: Toledo meçi, süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan düz ve ensiz kılıç. Hal Courtney, ikizlerin yaşları geldiği için Aboli'yi onlara kılıç kullanma sanatını öğretmekle görevlendirmişti. Aboli aynı yaştayken Hal'i, sonra da William'a eğitmiş, her birini bir kılıç ustası yapmıştı. Tom kılıcı aynen babasıyla üvey ağabeyi gibi benimsemişti. Ancak Aboli, Guy'ın aynı isteği göstermeyişine üzülüyordu. Dorian bir keresinde, ''Sence Aboli kaç yaşında?'' diye sormuştu. Tom kardeşinden büyük olmanın verdiği bilgelikle, ''Babamdan daha yaşlı'' diye yanıt vermişti. ''En az 100 yaşında olmalı.'' Aboli'nin top mermisini andıran kafasında bir tek saç, gerçek yaşını ele verecek bir tek kır tel yoktu. Yara izleriyle kırışıkları birbirinden ayırt edilemeyen yüzünün yanında, vücudu yağsız ve kaslı, derisi de pürüzsüz ve lav taşları kadar parlaktı. Hiç kimse, hatta Aboli'nin kendisi bile kaç yaşında olduğunu bilmiyordu. Anlattığı öyküler koca Daniel'inkilerden de büyüleyiciydi. Devler, pigmeler, harikulade hayvanlarla dolu ormanlar, bir insanın kolunu bacağını koparabilecek kadar güçlü olan büyük maymunlar, en yüksek ağaçların en tepesindeki yaprakları yiyebilecek kadar uzun boyunlu olan hayvanlar, elma iriliğinde pırlantaların güneşte ışıldadıkları çöller, som altından dağlar bu öyküleri süslüyordu. Tom Aboli'ye bir gün mutlaka oralara gideceğim demişti. Sen de benimle gelecek misin Aboli? Aboli söz verdi. Evet Klebe, bir gün oralara yelken açacağız. Araba şimdi engebeli yolda hoplayıp zıplıyor. Tekerleklerinin girip çıktığı çukurluklardan etrafa çamurlar fışkırtıyor. İki erkeğin arasına tünemiş olan Tom da sabırsızlığını ve heyecanını güçlükle frenliyordu. Plymouth'tan önceki yol kavşağına vardıklarında dar ağacında yeleği, diz boyu pantolonu ve çizmeleri hala üstünde duran bir iskeletin asılı olduğunu gördüler. Koca Daniel idam edilmiş haydutun sırıtan kellesine şapkasını çıkararak ''Gelecek pazara asılışının üstünden bir ay geçmiş olacak.'' dedi. Kargalar neredeyse adamın kafasındaki bütün eti gagalamışlardı. ''Güle güle John Working, Bay Şeytan'a selamlarımı iletmeyi unutma.'' Aboli Plymouth'a girecek yerde atları doğuya uzanan geniş ve işlek Southampton ve Londra yoluna çevirdi. Dünyanın en büyük kenti Londra. 5 gün sonra kenti hala 30-35 kilometre uzaklıkta oldukları sırada ufukta Londra'nın dumanını gördüler. Duman havada asılı kalmış ve bulutlara karışmıştı. Yol onları Thames'in kıyısına götürdü. Nehir geniş ve hareketliydi. Tekneler, sallar ve mavnalar, keresteler, taşlar, un çuvalları, böğüren sığırlar, kutular, balyalar ve varillerle doluydu. Büyük gemilerin demirli olduğu liman bölümüne girdiklerinde ve her biri bahçelerle çevrili ilk binaların hizasından geçtikleri sırada nehirdeki trafik daha da yoğunlaştı. Kentin kokusunu alabiliyorlardı şimdi. Duman da çok geçmeden başlarının üzerinde yoğunlaşarak güneşi gözden gizledi. Her bacanın kustuğu kara dumanlar karanlığı daha da yoğunlaştırıyordu. Kentin kokusu iyice kesifleşmişti. Balyaların içindeki işlenmemiş deriler ve yeni kumaşların pis kokuları, çürümüş etlerden, insanlardan, atlardan, farelerden ve kümes hayvanlarından yayılan garip kokular, yanan kömürlerin ve akan lağımların kükürtlü kokuları. Nehrin suları gübre rengini alırken yolda faytonlar, el, yolcu ve yük arabalarıyla tıkandı. Çayırlar şimdi taş ve tuğladan yapılmış binalara yerlerini bırakmışlardı. Hepsinin damları sanki kafa kafaya vermişti. Yan sokaklar öylesine daralmıştı ki iki araba yan yana geçemezdi. Nehir ise her iki kıyısında sıralanmış depolar ve ambarlarla hemen hemen karanlığa gömülmüştü. Aboli kendi arabalarına bu karmaşanın içinde yol açıyor, başka arabacılarla neşeyle küfürleşip şakalaşıyordu. Yanında oturan Tom bütün bunları kavramakta güçlük çekiyordu. Gözleri oradan oraya kayıyor, başı omuzlarının üstüne dönüp duruyor, bir yandan da heyecanlı bir sincap gibi gevezelik ediyordu. Hal Courtney, Dorian'ın yalvarışlarına dayanamayarak onun da arabanın tepesine çıkmasına izin vermişti. Çocuk orada Tom'un yanında oturuyor, çığlıkları ve kahkahaları ağabeyininkine karışıyordu. Sonunda yüksek bir taş köprüden nehri aştılar. Çok büyük olan köprünün iki yanında küçük dükkanlar diziliydi. Bunların önünde duran yoksul satıcılar gelip geçene mallarının satışını yapabilmek için bağırıp duruyorlardı. ''Taptaze istakozlar, canlı istiridyelerle taraklar, bira, sert biralar, bir peniye sarhoş olun, iki peniye kendinizden geçin.'' Tom adamın birinin köprünün kenarından aşağı sarkıp midesindekilerinin tümünü nehre boşalttığını, berbat görünüşlü sarhoş bir kadının da eteklerini toplayarak yere çömeldiğini ve çişini yaptığını gördü. Kral William'ın muhafız kıtalarından olan subaylar gösterişli üniformalarıyla güzel kızları kollarına takıp kalabalığın içinde dolaşıyorlardı. Nehirde savaş gemileri de demir atmıştı. Tom onları Daniel'a işaret etti. ''Evet, evet.'' Koca Daniel ağzında birikmiş tütünlü suyu aşağı tükürdü. Şu 74 toplu emektar Dreadnought, Medway'deydi. Ötedeki ise Cambridge. Koca Daniel zafer simgesi adları bir bir sayıyor, Tom da onları duydukça heyecanlanıyordu. Şuraya bak diye bağırdı, bu St. Paul Katedrali olmalı. Tom binayı okul kitaplarındaki resimlerden tanımıştı. Kubbe henüz yarım olduğu için içerisi gökyüzüne açıktı. Tamamlanan bölümü ise örümcek ağı gibi yapı iskeleleriyle kaplıydı. Guy onu duymuştu. Arabanın penceresinden başını dışarı uzattı. Yeni St. Paul diye ikizinin sözlerini düzeltti. Eski katedral büyük yangında tamamen yok olmuştu. Mimarı Bay Wren. Kubbesi hemen hemen 365 feet yüksekliğinde olacak. Ama arabanın tepesindeki iki kardeşin dikkati dağılmıştı bile. Şu ilerideki binalara ne olmuş? Dorian nehir kıyısındaki daha yeni binaların aralarında görülen kararmış yıkıntıları işaret ediyordu. Tom, hepsi yangında kül olmuşlar dedi. Baksana inşaat işçileri nasıl çalışıyorlar. Köprüden geçerek kentin kalabalık sokaklarına daldılar. Taşıtlarla insanların karmaşası burada daha da yoğundu. Koca Daniel, yangından önce buraya gelmiştim diye konuştu. Siz yumurcakların ana rahmine düşmesinden çok önce. Sokaklar şimdikinin ancak yarısı kadardı. İnsanlar da lazımlıklarını sokaklara boşaltırlardı. Yaşlı adam sadece 20 yıl önce kente egemen olan koşulları ayrıntılarıyla tasvir ederek çocukları eğlendirmeye koyuldu. Yanından geçtikleri açık arabalardan bazılarının içinde son moda giyinmiş kibar centilmenler vardı. İpek ve saten elbiseler giymiş hanım arkadaşları da öylesine güzeldi ki Tom onlara insan değil de sanki gökten inmiş meleklermiş gibi bakıyordu. Ama sokağı dolduran evlerin pencerelerinden sarkmış başka kadınlar o kadar da masum görünüşlü değildi. Bir tanesi Aboli'yi fark ederek ona gelmesi için işaret etti. Dorian, Aboli'ye ne göstermek istiyor diye saf saf sordu. Koca Daniel çocuğun kızıl saçlarını karıştırdı. Bunu hiç öğrenmezsen senin için daha iyi olur Bay Dory. Çünkü bir öğrendin mi bir daha huzur yüzü görmezsin. Sonunda Plouffe'a vardılar. Aboli'de kaldırım taşlarının üstünde hoplayan arabayı hanın kapısına sürdü. Hancı onları karşılamak için dışarı fırlamıştı. Yerlere kadar eğilip ellerini ovuşturarak, "Hoş geldiniz Sir Hal, sizi yarından önce beklemiyorduk," dedi. Yol korktuğundan iyiymiş, bize vakit kazandırdı. Hal bacakları tutulmuş gibi gerinerek arabadan indi. Ayaklarını yere vura vura hana girip öndeki salonda bulunan koltuklardan birine çöktü. Sonra da boğazımızın pasını silmek için bize birer bardak bira getirin diye hancıya emretti.
Size her zamanki odanızı hazırlattım Sir Hal. Çocuklar için de ayrıca bir oda ayırttım.
Güzel, seyisleriniz atların çaresine baksınlar. Sonra uşaklarıma da bir oda bulun.
Size Lord Charles'ın yolladığı bir mesaj var Sir Hal. Geldiğiniz zaman ona haber ulaştırmam için bana emir verdi.
Peki haberi ona ulaştırdınız mı?
Hal hancıya dikkatle baktı. Nicholas Charles, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Ama şirketi kendi malıymış gibi yönetiyordu. Gerek kentte gerekse sarayda büyük nüfus sahibi çok zengin bir adamdı. Saray şirketin en önemli hissedarlarından biri olduğu için Charles Kral'la da yakın ilişkiler içindeydi. Özetle Charles hiç de azımsanacak bir adam değildi.
Hal ona az önce bir mesaj yolladım dedi. Ayağa kalktı ve sık sık kendisine doğru dönüp eğilen hancının arkasından merdiveni çıkmaya koyuldu. Kendisine ayrılan yeri beğenmişti. Bir salonu ve özel yemek odası olan bir daireydi. Oğlanlar karşıdaki odada, öğretmenleri Bay Walsh da onlarınkine bitişik odadaydı. Hal çocukların eğitimlerine bir tek gün bile kaybetmemekle kararlı olduğu için orayı ders odası olarak da kullanacaklardı.
"Tom, dışarı çıkıp kenti gezebilir miyiz baba?" diye sordu.
Hal Walsh'a baktı. Seyahatte yapılması için onlara verdiğiniz ödevleri bitirmişler mi?
Bay Guy, evet, ama ötekiler?
Hal oğullarına kaşlarını çatarak baktı. Ödevlerinizi Bay Walsh'ı memnun edecek şekilde bitirmedikçe dışarıya adımınızı bile atamazsınız. Babası arkasına döndükten sonra Tom, Bay Walsh'ın sırtına bakarak nanik yaptı.
Nicholas Charles'ın adamı Aboli ile koca Daniel arabanın tepesine kayışlarla bağlanmış, ağır deri sandıkları indirmeye henüz fırsat bulamadan çıka geldi.
Üniformalı uşak eğildikten sonra hala mühürle kapatılmış parşömeni uzattı. Hal adamı bir bahşişle savdıktan sonra Doğu Hindistan şirketinin bal mumu mührünü tırnağının ucuyla yardı. Mektup bir sekreter tarafından kaleme alınmıştı.
Lord Charles bu akşam saat 8'de Bombay House'ta akşam yemeğine teşriflerinizi rica ederler.
Bunun altında Charles'ın kendi süslü yazısıyla bir not vardı. Oswald Hyde sizden başka ikinci konuk olacak. N.C.
Hal bir ıslık salıverdi. İhtiyar adam ve majeste Kral 3. William'ın maliye bakanı ile yenecek özel bir akşam yemeği. Bir şeylerin döndüğü belli diye düşündü. Hal bir yandan gülümserken çok iyi bildiği bir heyecanın içini kapladığını hissediyordu.
3. ayrımın sonu. Sayfa 40.